Ayrım 27, Tek, Hakan Nordik, sayfa 341. 78. Bölüm. Sokağın iki başında polis arabaları tarafından kesilmiş ve trafiğe tamamen kapatılmıştı. Evi olanların bile sokağa girmesine izin verilmiyordu. Zaten saat sabahın ikisi olduğundan ortada pek kimse de yoktu. Keskin nişancılar Bahar Apartmanı'nın karşısındaki inşaatın ikinci katına yerleşmişlerdi. Herkesin yerlerini almış olduğundan emin olununca komuta alan özel harekat timi harekete geçti. Altı özel timci apartmanın giriş katında bulunan iki numaralı dairenin kapısını kırıp girerken aynı anda dört kişi ön camları, dört kişi de arka taraftaki camları kırarak içeri daldı. İçerideki üç gençten biri mutfakta çay yapıyor, biri uyuyor, biri de ön tarafta bilgisayar başında çalışıyordu. Daha ne olduğunu anlayamadan üçü de yüzüstü yere yatırılmış ve kelepçelenmişlerdi. Tim komutanı "Hanginiz Mehdi?" diye sorduğu anda en sağda yatanın yüzünde bir tekme patladı. "İşte Mehdi bu pezevenk." Tekmeyi atan başkomiser Hüseyin'di. Hemen iki polis önüne geçtiler. Mehdi'nin yanağında 3-4 santimlik bir yara açılmış ve kanamaya başlamıştı. İki özel timci Mehdi'yi kapının önündeki arabaya doğru sürüklerlerken komiser Hüseyin de küfür ederek arkalarından geliyordu. Gürültüyü duyan mahalleli camlara çıkmıştı. Protesto amacıyla ıslıklayan iki vatandaş haricinde diğer dairelerin pencerelerinden bakanlar polisleri alkışlıyordu. Hatta hemen koşup içeriden Türk bayraklarını kapıp pencerelerden sallandıranlar bile vardı. En çok duyulan da PKK'ya ölüm ve şehitlerin kanı yerde kalmayacak sloganlarıydı. Mahallelinin nasıl olup da bir anda bu gençlerin PKK'lı olduğuna karar verdiklerini anlamak mümkün değildi. Ama apartmanlardan sallanan Türk bayrağı sayısına bakılırsa Kürt gençlerin dergi çıkarmak için yanlış mahalleyi seçtikleri belliydi. Bir tek üç gencin üst katında oturan emekli Tahsin Bey pijamasıyla sokağa inip çocukları sürükleyenlerden birine "Bu çocukların terörle ne ilgisi var? Bunlar 3 senedir burada çok efendi çocuklardır." diye müdahale etmeye kalkıştı. Ama polisin sertçe itmesiyle dengesini kaybedip kıçüstü yere oturması bir oldu. Özel timin komutanı kendilerine karşılık verecek silahlı örgüt militanlarıyla karşılaşmayı beklerken evden tek bir silah bile çıkmamıştı. Komutan, başkomiser Hüseyin'den oldum olası haz etmezdi ve bu işi büyütmekte onun parmağı olduğundan emindi. Zaten işin içinde başka bir iş olduğu Hüseyin'in hemen arkalarından eve dalıp yerde yatan çocuğu tekmelemesinden belliydi. Tabii gene raporda kaçmaya çalışırken düştü, başını çarptı gibi bir yalan yazmaya mecbur kalınacaktı. Tahsin Bey yerden kalkmaya çalışırken çocukları içine tıktıkları araç hareket etmişti bile. Gençten bir polis Tahsin Bey'in kolundan tutup kalkmasına yardım ederken "Amca bu işlere bulaşmasanız iyi olur. Haydi hemen evinize dönün de başınız derde girmesin." diye kendince nasihat verdi. Arabada önde oturan Hüseyin bir ara arkasına döndü ve Mehdi'ye "Bu sefer emniyetten çıkamayacaksın, etrafına iyi bak, buraları son görüşün olacak" derken sırıtmayı ihmal etmedi. Mehdi de sırıtmandan anlaşıldığı kadarıyla "Fazla Amerikan dizisi izliyorsun" diye cevap verince Hüseyin çocuğa vurmak için bir hamle yaptı. Sonra nedense vazgeçti ve önüne döndü. Sabahın 3'ü olmasına rağmen Emniyet Müdürlüğü'nün girişi ana baba günüydü. Zaten bazı gazeteciler Ahmet Taran kaçırıldığından beri kapının önünde kamp kurmuşlardı. Belli ki katil zanlısının yakalandığı haberi uçmuş ve onlarca televizyon kameramanı ve gazeteci kapının önüne yığılmıştı. Önden 3 polis gazeteci kalabalığını yarmak için aralarına daldı. Arkalarından Mehdi'nin iki koluna girmiş 2 polis ve onların arkasından da Hüseyin ile diğerleri geliyordu. En önden giden 3 polise gazeteci ordusu yol verdi. Ama Mehdi ve onu getiren 2 polisin önünde aniden tekrar birleşip yollarını kestiler. Polisler ne kadar bağırsa da kimsenin yol vermeye niyeti yoktu. Hüseyin'in bir an hepsini coplatmak veya biber gazıyla dağıtmak aklından geçtiyse de memleketteki neredeyse tüm televizyon kanalları ve gazetelerin orada olduğunu hatırlayıp bu kötü fikirden anında vazgeçti. Mikrofonlarını Mehdi'nin ağzına dayayan muhabirler sorulara başlamışlardı bile. Hüseyin Mehdi'nin kulağına eğilip "sakın konuşayım deme" diye uyarsa da çocuğun bu fırsatı kaçırmaya niyeti yoktu. "Ahmet Taran'ı neden öldürdün? İntikam amacıyla mı?" "Benim öldürdüğümü kim söyledi?" "Gençliğinde sana işkence yaptığı doğru mu?" "İşkence yapmadığı biri kalmış mı?" Hüseyin kendini tutmasa Mehdi'nin ense köküne silahının kabzasını patlatıverecekti. Arkasındaki polislerle birlikte oğlanı itmesine rağmen gazetecilerin sayısı çok fazlaydı ve ördükleri etten duvarı yerinden kıpırdatamıyorlardı. Sorular yağmur gibi yağmaya devam ediyordu.
"PKK'lı mısın? Örgütün talimatıyla mı öldürdün?"
"Söylediğim gibi ben kimseyi öldürmedim ve neden tutuklandığımı bilmiyorum."
"İki kardeşinin de dağda oldukları doğru mu? Örgütün İstanbul sorumlusu musun?"
"Ne örgütü? Ben gazeteciyim." Bu arada bazıları mikrofonlarını Hüseyin'e doğru uzatmaya başladılar.
"Komiserim ihbar üzerine mi tutukladınız? Elinizde ne delil var? Başka suç ortakları var mı?"
Hüseyin "yarım yok" diye bağırırken Mehdi'nin kafasına bir ceket geçiriverdi. Aynı anda Mehdi "ben suçsuzum, beni kurban edecekler" diye bağırmaya başladı. Artık ceketi kaldırıp ağzını kapatmak için çok geçti. "Ben gazeteciyim, sadece Kürt'üm" diye tutukladılar. Hüseyin her şeyi göze alıp Mehdi'nin sırtına yumruğu patlattı. O itiş kakışta olan bitenin kimse farkına varmadı. Tam o anda en önde duran bol makyajlı boyalı sarışın televizyoncu ezileceğin paniğine kapıldığı için birden bayılıverdi. Yanındakiler kadın rahat nefes alabilsin diye hemen etrafını açmaya koyuldular. O sırada binadan çıkan 20 kadar polis gazetecilere "yol açın arkadaşlar" diye bağırırken bir taraftan da cop kullanmadan ama sertçe itip kakarak kapıya kadar bir polis koridoru oluşturdular. Ve Mehdi'yi sürükleyen Hüseyin ile arkasındaki polisler hızla emniyet müdürlüğüne girdiler. Başkomiser Hüseyin meslek hayatı boyunca karşısındaki her zanlıyı zor kullanarak boyun eğdirmeye alışkın olduğu için Mehdi'nin dik oturuşu bile sinirden boynundaki damarın şişip atmaya başlamasına neden oluyordu. Mehdi'yi sorgularken birden tansiyonu yükselmiş ve AB mevzuatı yüzünden çocuğu avukatının yanında yumruklayıp küfür edemediği için yüzü pancar gibi olup beyni kulaklarından fışkıracak hale geldiğinde kendini dışarı atmıştı. Utanmasa sinirden ağlayacaktı. Hüseyin'e göre vatan için gerektiğinde hiç çekinmeden hem kurşun atmayı hem de kurşun yemeyi bilen Ahmet Taran gibi bir kahramanın kanının yerde kalmaması için her şeyi yapmak mubahtı. Etrafında mahir benzeri, AB mevzuatına ve kanunlara uymaya meraklı muhallebi çocukları olmasa bu pezevengi 2 saatte bülbül gibi konuştururdu. Ama artık yalnız sorgulama bile yapamıyordu. Meslek hayatı boyunca baskı altında bu kadar rahat davranabilen pek az zanlıya rastlamıştı. Bu pezevengi kim eğitti acaba böyle diye düşünüyordu. Hüseyin'e göre Mehdi PKK kamplarında eğitilmiş ve başlarına bela olmak üzere seçilip yollanmıştı. Hüseyin'in bu iddialarına karşılık Mehdi'nin doğumundan beri ne yurt dışına çıktığını ne de bir süre ortadan kaybolduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktu. Mahir bütün bunları araştırmıştı ve Mehdi'nin kendi söylediği gibi sadece gazetecilik yaptığına ve silahlı mücadeleyi savunmadığına inanıyordu. Ama Hüseyin için delil, mantık vesaire sadece teferruattı ve asla değer verilmesi gereken şeyler değildi. Hüseyin zanlıdan suç ve suçlu yaratma ekolündendi. Hatta eski zamanlarda bazı rivayetlere göre zanlıların cezasını oracıkla verdiği de olmuştu. Fakat bu taşkınlıklarının üstü hep örtülmüştü. Bunu da arkasının kuvvetli olmasına bağlıyorlardı. Neticede Hüseyin bu Mehdi denen çocuğa takmıştı ve zorla bir suç yamayıp itiraf ettirene kadar bu vatan haini kansızın peşini bırakmayacaktı.
"Eskiden olsa ben bunun 1-2 kemiğini kırıp bülbül gibi öttürürdüm ama elimizi kolumuzu bağladılar. Bu yeni düzenlemelerle" diye küfür edip ortada dolaşıyordu.
Hüseyin'e göre en uygun suçlu adayı Mehdi'ydi. Çünkü zamanında Ahmet Taran Diyarbakır Emniyet Müdürü iken bir gece 2 ağabeyi Mehdi'nin gözü önünde evlerinden alınmış ve bir daha geri dönmemişlerdi. Mehdi'nin kurduğu dergide çalışan dört gencin hepsinin ailelerinde benzer şekilde faili meçhul kayıplar vardı. Ahmet Taran'ın arabası bombalandığında yapılan ilk sorgulamada bütün dergi ekibi Ahmet Taran'dan nefret ettiklerini açıkça söylemişler ama silahlı mücadeleye ve şiddete inanmadıklarını, bu yüzden de basın yoluyla mücadeleyi seçtiklerini ısrarla ifade etmişlerdi. Diğer dördünün tamamen Mehdi'nin kontrolünde oldukları ve sözünden hiç çıkmadıkları çok belliydi. Sonunda Ahmet Taran'ı tehdit ettiklerine ve arabasının altına patlayıcı yerleştirdiklerine dair hiçbir delil bulunamadığından serbest bırakılmışlardı. Hüseyin ta o zamandan beri, "Bu Mehdi denilen puşt kesinlikle suçlu ve bizimle alay ediyor. Kendini çok zeki sanıyor ama ben mutlaka bunun bir açığını yakalayıp ağasını sikeceğim" diye kan davası gütmeye başlamıştı. Şimdi gene eline fırsat geçmişti. Bu herif bu sefer ya itiraf edecek ya da buradan ölüsü çıkacak diyordu. Hüseyin'in bu büyük öfkesinin diğer bir nedeni de Ahmet Taran'ın yanında uzun süre görev yapmış olması ve ona olan bağlılığıydı. Ahmet Taran'ı hep bir rol model olarak görmüş, onun kimseyi takmayan, sık sık kanunun dışına çıkan ama asla iz bırakmayan iş bitirici kovboy tavırlarına hep hayranlık duymuştu. Bu hayranlıkta Taran'ın yanında çalışan basit bir komiserken ediniverdiği, kaynağı meçhul bazı gayrimenkullerin de etkisi inkar edilemezdi. Kendisi de Ahmet Taran gibi olmaya özenirdi ama ne zekası ne de yeteneği buna müsait olmadığı için yıllardır aynı pozisyondan bir milim ileri gidememişti ve bu öfkesini daha da arttırıyordu. Ahmet Taran görevde olduğu sürece de ayrıldıktan sonra da yakın adamlarını hep koruyup kollamıştı. Bu yüzden Hüseyin bütün hatalarına rağmen emniyetten atılmadan emekliliğine ulaşacak gibiydi. Ta ki bugüne kadar artık Ahmet Taran'ın desteği arkasında olmayacağından Hüseyin'in geleceği de tehlikeye girmişti. 79. Bölüm. Füme camlı zırhlı siyah Mercedes Çırağan Oteli'nin kapısında durdu. Sağ ön kapıdan fırlayan koruma arka kapıyı açtı. Diğer koruma da aynı anda sol arka kapıdan indi. Reis hızlı adımlarla lobiye girdi, asansöre yöneldi. İki koruma da bir adım arkasından arayı açmadan takip ediyorlardı. Asansöre girdiler. 2 dakika sonra kral dairesinin kapısındaydılar. Kapıda ceketinin altındaki silahın şişkinliği iyice belirgin olan bir insan azmanı bekliyordu. Reisi görünce kapıyı açtı, korumalar koridorda kaldılar. İçerideki 40-45 yaşlarında geniş omuzlu atletik yapılı, 1.85 civarında kısa asker tıraşlı Amerikalıyla reis el sıkıştı.
"Hi Patrick!"
Camın önündeki şahane boğaz manzaralı koltuklara yerleşirlerken Patrick, "Son durum nedir?" diye lafa girdi. Reis kötü olmayan bir İngilizceyle, "Merak edilecek bir şey yok, her şey kontrol altında" dedi. "Emin misin?
Bunca yıldır iş yapıyoruz, sizi hiç yanılttım mı?"
"Kusura bakma ama operasyondaki en önemli adamlardan birinin bu şekilde öldürülmesine çok şaşırdık."
"Biliyorum ama kendi tedbirsizliğinden."
"Ankara'daki son işin neticesi ne oldu? Biliyorsun ben ondan bu bilgiyi almak ve son hazırlıkları yapmak için geldim."
"İhale bizde kalacak, endişelenecek bir şey yok. Ahmet Taran'ın yerine güvendiğim adamlarımdan birini getirdim. Bir süre onun kanadıyla işi ben yöneteceğim."
"Senin Ankara'yla doğrudan temas etmen mümkün değil mi?"
"Biliyorsun, perde arkasında kalmaya devam etmeliyim."
"Peki, sen nasıl uygun görüyorsan, bizi ilgilendiren ihalenin neticesi biliyorsun sonucunda pürüz çıktı."
"Evet ama sonunda işi hallettik ve o ihale de bizde kaldı."
"Bu son olay o işle ilişkili olabilir mi?"
"Sanmıyorum. Çünkü olayla ilgili herkesin hesabı kesildi biliyorsun. Bu bence kişisel bir intikam. Her neyse işin peşindeyiz ve bunu yapanı polisten önce ele geçireceğiz. O zaman belli olur. Ama biliyorsun geçmişten kalan epey düşmanı vardı."
"Tahmin ediyorum."
"Dediğim gibi sizin endişeleneceğiniz bir durum yok. Her şey kontrol altında ve aksamadan yürüyor."
Ayağa kalktı, elini uzattı.
"Dike selamlarımı ilet lütfen."
"Merak etme." Patrick kahve sehpasının yanında duran bond çantayı aldı ve reise teslim etti. "Anlaştığımız miktar burada." Reis kendisini koridorda bekleyen iki korumayla birlikte tekrar lobiye indi ve bara doğru yöneldi. Kapıdan girince korumalara işaret etti. Adamlar kapının yanındaki masaya oturdular. Reis üç kadın ve iki erkeğin oturduğu bir masaya doğru ilerledi. Masadakiler adamı ayağa kalkarak karşıladılar. Kadınlardan genç olanı hemen masanın arkasındaki pusetten bebeği alıp reise uzattı. Reis bebeği kucağına alıp masanın başında kendine ayrılan sandalyeye oturdu. 80. Bölüm. Annesi DM'yi 3-4 kere telefonla arayıp sonunda yakalayınca önce "Geçen günde azıcık bekleyemedin, hemen gittin." diye fırçaladıktan sonra akşam yemeğine çağırmıştı. Telefonda bir iki ahbap, onun yaş grubu ahbap diyordu. "Daha olacak, hem de geçen gün konuşamadığımız meseleyi konuşuruz." diye de eklemişti. Bu kısacık konuşmada bile annesi DM'yi sinirlendirmeyi başarmıştı. Her ne kadar bu kadın ne yapsa ne söylese artık aldırmayacağım diye karar vermiş olsa da her seferinde içindeki öfkeli çocuk ortaya çıkıveriyordu. Geçen gün kadının kumardan kalkmasını en az bir saat beklemiş, sonra dayanamayıp ayrılmıştı. Deniz hep aynı Deniz'di. DM çocukken başka çaresi olmadığı için oturup oyunun bitmesini beklerdi. Sonraki yıllarda da hep kadının değişeceğini ve normal bir anne olacağını ummuştu. Ama hiç şansı yoktu. 10 senedir de tamamen umudunu kesmişti. Kadın zaten 65'ine gelmişti. Bundan sonra değişme şansı sıfırdı. Zaten DM'nin de uzun yıllardır anne ihtiyacı kalmamıştı. Bu annesizlik veya anne arayışı yüzünden hayatı boyunca hep kadınlarla ilişkileri problemli olmuştu. Yıllarca her birlikte olduğu kadının kendine annelik yapmasını beklemiş, bunu bulamayınca ölçüsüzce hırçınlaşmış ve eski eşi dahil bir iki şahane kadını elinden kaçırmıştı. Haklı olarak birlikte olduğu kadınlardan hiçbiri Deniz Hanım'ın yerine DM'nin annesi rolüne soyunmak istememişti. Yıllar içerisinde çok acı çekerek ve hayal kırıklığı yaşayarak karşılıksız sevgi olmadığını öğrenmişti. Son yıllarda artık ne anne ne de sevgili arıyordu. İnsan ilişkileri ve özellikle kadınlarla ilişkiler çok zordu ya da DM beceremiyordu. Yalnız yaşamanın daha kolay olduğuna karar verdikten sonra rahat etmişti. Seks ihtiyacını karşılamak için kendiliğinden gelip de onunla birlikte olmak isteyen çıkarsa hayır demiyordu. Ama hepsi o kadardı. Fakat bir süre sonra bunun da çözüm olmadığını fark etti. Çünkü onun bir gecelik seks ilişkisi olarak kabul ettiği maceralardan karşısındakiler bazen farklı anlamlar çıkarıp peşini bırakmıyorlardı. Sonra da bu kadınları aksine ikna etmek çok zor oluyordu. "Bak, ben ömür boyu sürecek bir ilişki arasaydım herhalde seçeceğim kişi sen olmazdın. Çünkü çok farklı insanlarız. O yüzden birbirimizi mutlu edemeyiz." gibi açıklamalara girdiğinde iki defa tokat yemiş, bir keresinde de hakarete uğramıştı. Bu konuda kendisi gibi düşünen bir tek yokoyu bulmuştu. Ama son zamanlarda ondan da ara sıra da olsa duymaya başladı. "Bu gece burada uyusam, o kadına fazla baktın, falancayla neden bu kadar samimisin?" tarzında laflar huylanmasına yol açmıştı. Ayrıca Yoko'nun duymak bilmeyen cinsel açlığını tatmin etmekte de artık çok yetersiz kalıyordu. Ama Melisa tanıdığı diğer kadınlardan çok farklıydı. Acaba şansı dönüyor muydu? Ergen oğlanlar gibi 3-5 gündür tanıdığı birine kapılacak yaşı çoktan geçmişti. Ama belli mi olurdu? Annesiyle 2 dakikalık konuşma gene kafasını meşgul edecek bir problem yaratmıştı. Artık hiçbir şeyin kendini eskisi gibi etkilemesine izin vermeyecekti. Yemeğe kadar hiçbir şey düşünmemeye karar verdi. Takside kulak zarını yırtarcasına çalan arabesk ve şoförün her türlü trafik kuralını hiçe sayarak Formula 1 pilotu gibi araba sürmesine rağmen bu sefer kavga etmeden taksiden inecek kadar kontrollü olacağım diye kendine söz verdi. 30 dakikalık yol boyunca ağzını açmadı ama taksiden indiğinde sakin olmak için sıktığı sol elini kanatmış olduğunun farkına vardı. "Ulan ne salağım, elimi kanatacağıma şu hayvana bir tane geçirseydim, hem sevap işlerdim hem de ben kanayacağıma o kanardı." diye söylenerek bir de küfür savurdu. Kabahat zamanında okuduğu psikoloji, öfke kontrolü ve kişisel gelişim kitaplarındaydı. Kendi bile bazen yaptıklarına şaşardı. Başkalarının tepki vereceği şimdiki hayvan şoför olayında olduğu gibi olmayacak yerde kendini tutar, ondan sonra kimsenin ses çıkarmayacağı bir olay karşısında patlayıp ortalığı kırar dökerdi. Bu kırma dökmeler terapistinin açıklamalarına göre eski bastırılmış öfkelerin neticesiydi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 352.